6. şua tahiyyatta her gün en az 10 defa, sadece farzları kılanlar için diyorum, 10 defa okuduğumuz bir dua. Bu dua niye bizim namazımızda okunuyor? Bunun kaynağı neydi? Bunun anlamı, manası, meali neydi? Bununla alakalı bir ders okumuştuk daha önceleri. Şimdi inşallah Allah izin verirse ikinci suali okuyacağız. Başta söyleyelim, daha önceki sohbette bulunmayan kardeşlerimiz, abilerimiz için. Tahiyyat duası Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ile Cenab-ı Hakk'ın Miraç'ta kendi aralarındaki konuşmasından ibaret, konuşmalarından ibarettir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam 7 kat semavatı geçtikten, Sidretül Münteha'yı açtıktan ve bütün hılkat alemini adeta bitirdikten sonra Sidretül Münteha dediğimiz, Kab-ı Kavseyn dediğimiz, Sidretül Münteha'nın da üzerinde Kab-ı Kavseyn dediğimiz bir makama Cenab-ı Hakk'ın izniyle geliyor. Ve Cebrail aleyhisselamın dahi bundan sonra ben bir adım atamam, bundan sonra sen yoluna kendin devam edeceksin, bir adım daha atarsam yanacağım dediği bir makama geliyor ki biz buna Kab-ı Kavseyn diyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'a selam yerinde o Miraç gecesinde Et-Tahiyyat, El-Mübarekat, Es-Salavat, Et-Tayyibatu Lillah demek suretiyle Cenab-ı Hakk'a 4 tane kelimeyi arz ediyor. Şafiler El-Mübarekat kelimesini de kullanıyor, Hanefiler de yok. Bu kelimelerin manalarını Üstad Bedüzzaman izah ediyor birinci sualde. Et-tahiyyat ne demek? Hayat sahiplerinin Cenab-ı Hakk'a arz ettikleri tahiyye-i ubudiyetlerini, yani ubudiyet çeşitlerini Cenab-ı Hakk'a kendi namına arz etmiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O kapıyı da açık bırakmış. Her bir ümmetten bir fert de küçük miracı hükmündeki namazına başladığı vakit, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yükseldiği vakit, Cenab-ı Hak'la kendi arasındaki konuşması, mukalemesi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın o akşam konuşmasının nev'inde ve cinsindendir. Yani onu taklit ediyoruz. O Hakk'ı Miraç'a çıkmış. Biz de bir nevi Miraç olan, yükselmek olan namazımıza uruç ettiğimiz vakit, çıktığımız vakit biz de Cenab-ı Hakk'a onları arz ediyoruz. Et-Tahiyyat'ın manası hayat sahipten ubudiyetleri. El-Mübarekat çekirdekler, tohumlar, nutfeler, yumurtalar. Bunlar hayat sahibi derecesine ulaşamamışlar ise de bunlar da Cenab-ı Hakk'ı alkışlıyor, tebrik ediyor, ibadet ve tesbih içerisinde bulunuyor. Bunlar da biz el-mübarekat demek suretiyle onların ubudiyetlerini Cenab-ı Hakk'a kendi namımıza arz ediyoruz. Peygamberimizden aldığımız ders veçhiyle. Es-salavat ile ruh sahiplerinin ubudiyetlerini arz ediyoruz. Et-tayyibat kelimesiyle de Cenab-ı Hakk'a çok yakın olan ve vazife itibariyle diğer meleklere çok daha üstün derecesinde olan Melaike-i Mukarrebi'nin ve insanlar içerisinde de çok değerli olan ve ön safta olan enbiyaların, evliyaların ubudiyetlerini kendi namımıza Cenab-ı Hakk'a arz etmenin şerefini Cenab-ı Hak bize nasip etmiş namazımızda söylüyoruz. Et-tayyibat, yani bütün tayyibeler, senin ya Rabbi razı olduğun bütün Melaike-i Mukarrebi'nin, yakın olan melekler ve bütün razı olduğun büyük ruhlu insanların ubudiyetlerini ben yapmışım gibi benden kabul et diyoruz. Ya da demeliyiz. Buna karşılık Cenab-ı Hak Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü diye mukabelede bulunuyor. Selam olsun sana ey nebi. Bu selam cenneti, rızayı, ebedi saadeti ve aklımıza gelip hayalimizin de alamayacağı, aklımızın da alamayacağı ne kadar güzellikler varsa selamı ilahi, Allah'ın selamı onları temsil ediyor. Adeta bir zarftır. Selam olsun sana ey nebi derken bütün bu manada anlayabileceğimiz ya da anlayamayacağımız bütün güzellikleri adeta Cenab-ı Hak o Resul'e, o sevgili Habibine arz ediyor. Selam olsun sana ey nebi. Biz de namazımızda selam olsun sana ey nebi demek suretiyle o selamı Cenab-ı Hakk'ın o sünnetini diyelim, sünnetullah. Ya da Cenab-ı Hakk'ın o ifadesini ya da o selamını biz de kendi namımıza kime takdim ediyoruz? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e. Buna karşılık Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ben selamı aldım ve gidiyorum demiyor. Esselamu aleyne ve ala ibadallahi salihin diye mukabelede bulunuyor. Yani ya Rabbi selam üzerimize olsun emrettiğin buyurduğun gibi ve bütün salih kulların üzerine de selamı kabul ettim. Bu çok enteresan bir mana. Malumunuz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şefkatte bir hemta, yani benzersiz olan bir zattır. Yani şefkat dediğimiz vakit Cenab-ı Hakk'ın Rahim ismi, Cenab-ı Hakk'ın şefkati iktiza eden Hannan ismi gibi isimler bu manada, kamil manada anlaşılıyor. Ama insanlar ve mahlukat içerisinde şefkat dedik mi, Cenab-ı Hakk'ın o manadaki Rauf, Rahim, Hannan gibi isimlerine azami derecede mazhar olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Doğarken annesinin ve annesinin yanında bulunan ebelerin şehadetiyle ümmeti ümmeti diye Hazreti Aleyhisselam bu manada bir şey yapıyor. Terennüm ediyor. Ümmeti ümmeti. Ya Rabbi senden ümmetimi rica ediyorum. Allah Allah. Daha yeni doğmuş. Mahşerde de herkes nefsi nefsi dediği bir vakitte yine rivayet-i sahihada ifade ediliyor Hazreti Aleyhisselam ifadesinde. Herkes nefsi, nefsi, ya Rabbi beni kurtar, beni muhafaza et diye. O gün herkes birbirinden kaçıştığı, adeta annelerin çocuklarından, kardeşin kardeşten, çocuğun baba ve annesinden, babanın çocuklarından kaçtığı o günde ya da dünyada birbirini seven sevgililerin birbirlerinden kaçıştığı o günde, herkes beni kurtar diye yalvardı o günde, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine ümmeti, ümmeti demek suretiyle o adeta insanlık alemi içerisinde söylüyorum, sonsuz şefkatini orada da gösteriyor. Bir şefkat tecellisi daha Miraç'ta. Cenab-ı Hak ona selam verdiği vakit, o selamı ya Rabbi kabul ettim deyip geri dönmüyor. Esselamu aleyne ve ala ibadallahi salihin demek suretiyle. Yani ya Rabbi o selamı kabul ettim ama bütün salih kulların üzerine de ya Rabbi o selamı indirmeni rica ediyorum demekle o selamı öyle alıyor. Biz de hem Peygamber selama hem de bütün salih kulların üzerine o selam-ı ilahiyi Cenab-ı Hakk'ın göndermesini, tecelli ettirmesini rica ediyoruz adeta. Bu eşsiz manzaranın, yani kainatta ezelden ebede kadar vuku bulmuş tek hadisedir bu. Buna şahit olan da Hazreti Cebrail aleyhisselam o gece adeta Cenab-ı Hakk'ın yani vücub dairesi dediğimiz dairenin ve hılkat alemi dairesinin de reislerini bir arada sohbet ederken gören tek varlıktır. Cebrail aleyhisselam kendisi Kab-ı Kavsen makamının adeta dış kapısında durmuş ve o manzarayı müşahede ediyor. Sonra her bir müminin İslam'a girmesinin anahtarı hükmünde olan şehadeti ilk defa kendisi orada zikrediyor. Ferhat Hocam. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demekle ilk şahit ve ilk mümin adeta derecesini de kazanmış oluyor. Çok enteresan. Ondan sonra Müslüman olmak isteyen birisine ne deniyor? Şehadeti getir. Yani Allah'ın ilahım olduğuna, Hazreti Aleyhisselam'ın da onun elçisi ve kulu olduğuna şehadet et ki sen imana giresin diye bu şart koşulmuş oluyor. Şimdi biz bunları birinci derste okumuştuk. Olmayan abiler için tekrar hükmüne geçmiş oldu. İkinci sualde 3 tane temel soru var. Bunları inşallah bu akşam beraber halletmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamayı, anladığımızı hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Amin. İkinci sual. Teşehhüd ahirinde, yani şehadet getirdikten sonra salli ve barik dediğimiz dualar. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim'deki teşbih, teşbihlerin kaidesine uygun gelmiyor. Çünkü Muhammed aleyhissalatu vesselam İbrahim aleyhisselamdan daha ziyade rahmete mazhardır ve daha büyüktür. Çok enteresan bir sual. Bu bir. Bunun sırrı nedir? İki, hem bu tarzdaki salavatın teşehhütte tahsisinin hikmeti nedir? Peki bu salavat niye teşehhüde girmiş? Niye bizim her gün okuduğumuz tahiyyat duasına girmiş? Bunun da hikmetini soruyor. 3. Aynı dua eski zamandan beri ve bütün namazda tekrar etmeleri. Halbuki bir dua bir defa kabule mazhar olsa yeter. Milyonlarca duaları makbul olan zatlar musırrane, ısrarla dua etmesi. Ve bilhassa o şey vaad-i ilahiye iktiran etmiş ise, Allah da onu vaat etmişse, Allah vaat ediyor ben sana bunu vereceğim, biz de yalvarıyoruz ya Rabbi ne olursun, Hazreti Mesela'm onu ver. Ne demek yani? Zaten Allah vaat etmiş. Mesela asa ey yeb'aseke rabbuke mekâmen mahmûde. Cenab-ı Hak vaat ettiği halde her ezan ve kâmetten sonra edilen mervi duada وَبْعَسْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذ۪ي وَعَدَّهُ deniliyor. Bütün ümmet o vaadi ifade için, ifade etmek için dua ederler. Bunun sırrı, hikmeti nedir? Bu sualin 3 şıkkı var, 3 şubesi var. Ve inşallah bu akşam beraber bunları müzakere edeceğiz, mütala edeceğiz, anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak anlamamızı nasip eylesin. Amin. Evet. El cevap. Bu sualde 3 cihet ve 3 sual var. Birincisi neydi? Tekrar hatırlayalım. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ona yaptığımız salat ve selamın normal olarak tecbih kaidelerine uymadığı, bunun sırrının ne olduğu? Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan daha düşük makamda ve mertebede olduğu halde biz dua ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed keme sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim. Ne demek? Şimdi birisi kendi çocuğu için dua etse, ya Rabbi benim çocuğumu, misal diyorum, İmam-ı Azam gibi kabul et. İmam-ı Azam gibi fazıl bir insan eyle dese güzel bir duadır değil mi? Peki bir insan dua etse, ya Rabbi Hazreti Ebubekir Sıddık'ı da Hazreti İmam-ı Azam'ın derecesine yüksel desek ne diyecekler bize? Ebubekir Sıddık'ın makamını 100 bin İmam-ı Azam taşıyamaz. Böyle bir dua olmaz değil mi? Ya Rabbi Ebubekir Sıddık'ı da İmam-ı Azam'ın mertebesine yükselt, yücel gibi bir dua doğru bir dua olmaz. Fakat bakıyoruz, adeta sanki aynı dua burada da var. Eğer biz dua etmiş olsaydık ki ya Rabbi İbrahim Aleyhisselam'ı ve alini, ailesini, çoluk ve çocuğunu, torunlarını Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve çocuklarının derecesine yüksel demiş olsaydık gayet anlaşılır. Niye? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın makamı zaten yüksek İbrahim Aleyhisselam'dan. Ama burada biz ne diyoruz? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve al ve ashabına, İbrahim Aleyhisselam'a ve aline, ailesine yaptığın rahmetler nevinden ona da rahmetlerle karşıla ya Rabbi. Rahmetler nasip et diyoruz ya Rabbi. Bu tecbih, tecbih kaidelerinin durumuna uymuyor diyor sualde. El cevap. Hazreti İbrahim Aleyhisselam arkadaşlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam gerçi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yetişmiyor. Bu doğru zaten. Bütün peygamberler Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan yaratılmış. Bütün peygamberler onun nurundan iş yapıyor. Adeta onun risaletinin yardımcıları. Bunu çok hadislerden kaynak getirmek mümkün. Bütün peygamberler ahir zamanda gelecek Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan haber veriyor. Adeta bütün peygamberlerin mütemmimi. Adeta onların sultanı gibi, onların imamı gibi. Evet, her ne kadar İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mertebesine yetişemiyor, fakat onun âli, yani İbrahim Aleyhisselam'ın âli, ailesi, torunları, çocukları enbiyadırlar. Hemen iki tane oğlu var, ikisi de peygamber, Hazreti İshak Aleyhisselam, Hazreti İsmail Aleyhisselam. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın soyundan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Hazreti İshak Aleyhisselam'ın soyundan bütün Beni İsrail dediğimiz Yahudilerin peygamberleri geliyor. Yani onun oğlu Hazreti Yakup aleyhisselam, onun ismi İsrail malumunuz. Onun oğlu Hazreti Yusuf aleyhisselam. Ondan sonra işte Musa aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselam ilahir. Yani isimlerini sayamadığımız insanlık alemini gelmiş, tenvir etmiş çoğu peygamberler ben İsrail'den gelmiş ve onların hepsi peygamber. Bir soru. Bütün peygamberimiz aleyhisselamın soyundan gelen evliyalar toplansa bir peygamber eder mi makam olarak? Etmez. Ehli sünnete göre içinde peygamber olmayan bütün insanlar toplansa bir peygamber etmez. Üstad Seri oraya dikkat çekiyor. Her ne kadar İbrahim aleyhisselam Hazreti Muhammed aleyhisselamın makamına zinhar yetişemez, kesinlikle yetişemez. Ama onun âli, onun çoluk ve torunları, çocukları ve torunları enbiyadırlar. Hazreti Muhammed aleyhisselamın torunları, çocukları varsa evliyadırlar. Enbiya yok ki. Peki evliya enbiya yetişebilir mi? Kesinlikle hayır. Öyleyse biz her gün duada bir şey ediyoruz. Bilsek, bilmesek ama bilsek daha kıymetli bir dua olur. Bilmediğimiz halde inşallah yerini buluyor. Fakat onun âli, İbrahim aleyhisselamın âli yani ailesi, soyundan gelenler enbiyadırlar. Muhammed aleyhissalatu vesselamın âli ise evliyadırlar. Oldu mu? Evliya ise enbiyaya yetişmezler. Al hakkında, yani peygamberimizin ve İbrahim aleyhisselamın al dediğimiz aileleri hakkındaki durum, al hakkında olan bu duanın parlak bir surette kabul olduğuna delil şudur ki, ne diyoruz? Peygamberimizin de alinden gelen, soyundan gelenleri, İbrahim aleyhisselamın soyundan gelenler gibi ya Rabbi kıl. O makama eriştir. Ama onlar enbiya. Demek ki aralarında bir makam farkı var. Makam farkı var. Bu enbiyadır, bu evliyadır. Ama Allah öyle bir makam vermiş ki onlara, öyle bir davasında istihdam etmiş ki onları, Peygamberimizin soyundan gelenleri, adeta her birisi bir güneş gibi, bir yıldız gibi, bir peygamber gibi Allah onu davasında koşturmuş, istihdam etmiş, parlatmış ve nurlandırmış. Evet. Delil budur, şudur ki 350 milyon içinde, şimdi 1,5 milyar Ali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan yalnız iki zatın yani Hasan radıyallahu an ve Hüseyin radıyallahu anh'ın neslinden gelen evliya ekseri mutlak hakikat mesleklerinin ve tarikatlarının pirleri ve mürşitleri onlar olmaları. İslam alemi içerisinde ne kadar muazzam bir inkişaf varsa, ne kadar mükemmel bir dava varsa, faaliyet varsa hemen hemen dümdar onlardır, kaptan onlardır, piştar onlardır. Kim? Peygamberimizin soyundan gelenler. Ulema-u ümmeti ke-enbiye-i beni İsrail hadisinin mazharları olduklarıdır. Bu hadis çok enteresan. Bazıları demişler ki bu hadis değildir demişler. Ama bazıları da demişler ki hayır demişler. Hem manası hem lafzı hadistir. Mesela Taftazani Hazretleri bununla alakalı Ebu Bekir el-Mevsili gibi bazı alimler Acruni Keşfül Hafa'da bunun hadis olduğunu ifade ediyor. Hani bazen önümüze çıkabilir. Öyle bir şey hadis diye naklediyor ama değildir. Kabul etmeyen alimler olsa bile bu hakik alimlerin bazıları belki birçoğu bunun hadis olduğunu kabul etmişler. Üstad Bezansi de bunun hadis olduğuna dair burada almaları gösteriyor. Ulema-u ümmeti ke-enbiye-i beni İsrail hadisinin mazhar oldukları. Ne demek? Benim ümmetimin alimleri beni İsrail'in yani Yahudi ırkından gelen, İsrail'in soyundan gelen peygamberlerin makamı gibidir. Ulema-u ümmeti ke-enbiye-i beni İsrail. Evet. Başta Cafer-i Sadık radıyallahu anh, Peygamberimizin soyundan gelen Eyme-i İsna Aşer'den 12 imamdan ve Gavs-ı Azam radıyallahu anh, tasavvuf alanında da Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri ve Şah-ı Nakşibend radıyallahu anh olarak her biri ümmetin bir kısmı azamını tarik-i hakikata ve hakkat-ı İslamiyet'e irşad edenler bu aile hakkındaki duanın makbuliyetinin meyveleridirler. Yani biz her gün dua ediyoruz ya, Hazreti Aleyhisselam da bu duayı yapmış ya. Evet. Bu dua kabul olmuş mu? Evet, el cevap kabul olmuş. Hazreti Aleyhisselam buyuruyor. Benim ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Bu dua kabul olmuş mu? Evet, cevap evet. Hazreti Cafer radıyallahu anh, Hazreti Abdülkadir Geylani radıyallahu anh, ondan sonra İmam Şazeli radıyallahu anh gibi zatlara bakın. Hazreti Aleyhisselam'ın soyundan gelenler her birisi bir peygamber gibi hizmet etmiş. Ebul Hasan Eşşazeli Hazretleri var. Şazeli tarikatının kurucusu. Ebul Hasan Eşşazeli. Bir gün diyor ben Mescid-ül Aksa'da rüyada gördüm. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bir taht üzerinde oturmuş, etrafında da epey nurani insanlar var. Sordum bunlar kimlerdir? Dediler ki bunlar enbiyadırlar, peygamberlerdir. Oradan birisi sordu Hazreti Musa aleyhisselam. Dedi ki ya Resulallah, bu İhya-i Ulumuddin'de geçiyor. Ya Resulallah demiş, sen buyurdun ki benim ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Buna şahidin, buna delilin var mı? Hazreti Peygamber aleyhisselam etrafına bakındı, sonra birisini gösterdi. Dedi ki işte bu onlardandır. Hazreti Musa aleyhisselam sordu. Ey zat sen kimsin? Kalkıyor o kişi o zat. Demiş ki ben Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Muhammed Gazali'yim. Yani Muhammed oğlu, Muhammed oğlu, Muhammed oğlu El Gazali. İmam Gazali radıyallahu anh. Hazreti Musa aleyhisselam demiş ki ey şahıs, ey zat. Bir soruya karşı bir cevap verilir. Sen burada yanlış yaptın. Hayır demiş ya Musa. Eğer benim yanlışım varsa bu yanlış başkaları tarafından da yapılmış daha önce. Ama başkalarından biliyorum ki o başka insanlar tarafından da yapılmış, kendisini kastediyor. Yani size Allah sordu ya, ya Musa elindeki nedir? İsra suresinde geçiyor. Benim sopamdır, asamdır deyip geçebiliyordun. Fakat sen öyle cevap vermedin ya Musa. Bak bak şimdi elimizde Kur'an var ya, delilimiz elimizde. Ya Rabbi dedin, o benim yorulduğum vakit dayandığım dayanağımdır. Benim davarlarıma yaprak düşürmek için kullandığım aletimdir. Susadığım vakit onunla yerden su çıkardığım aletimdir. Ondan sonra onunla hayvanlarımı güderim diye birkaç cevap verdin. Ama diyor, ben diyor Allah'la olan sohbetimi artırdım diyor. Artırmak için bunu yaptım. Ya Musa diyor, sen Allah'la olan sohbetini artırmak için bir soruya karşı bu kadar cevap verdin. Ben de senin gibi ulul azm bir peygamberle olan sohbetimi artırmak için ben de sohbetimi böyle artırdım. Bir soruya birkaç cevap verdim deyince diyor ki ya Resulallah ben kabul ettim diyor Hazreti Musa. Sonra başka bir zat da diyor ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam daha sonra Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselamlara sordu. Sizin ümmetleriniz içerisinde var mı böyle zatlar? İkisi de demişler ki yok ya Resulallah. Bizim içimizde böyle zatlar ümmetimiz içerisinde yoktur. Dolayısıyla bunlar peygamber değildir. Ama peygamber gibi Allah onlara iş yaptırmış. Bunlar peygamber değildir. Ama Allah'ın davasında peygamber gibi adeta koşturulmuş. Biz bunlara masum demiyoruz, mahfuz diyoruz. Yani Allah tarafından hafız edilen zatlar. Şimdi Üstad Seri 29. mektubun 7. kısmında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan gelenlerin İslam alemi içerisindeki kıymet ve ehemmiyetini anlatan bir pasaj vermiş. Bunu da beraber okuyalım inşallah. Felillahil hamd. Hamd ancak Allah'a mahsustur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِدٌ duası, umum ümmet, umum namazında günde 5 defa tekrar ettikleri bu dua, bir müşahede kabul olmuştur ki, Ali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Ali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Aleyhisselam'ın soyundan gelenler, Ali İbrahim aleyhisselam gibi öyle bir vaziyet almış ki, umum mübarek silsilelerin başında, umum ahtar ve asarın mecmualarında o nurani zatlar kumandanlık ediyorlar. Yani dünyanın her tarafında nerede İslami bir faaliyet varsa hemen hemen Peygamberimizin soyundan gelenler. Kaldı ki al için, yani aile için üstadları çeşitli yerlerde sünnet-i seniyeye ittiba etmeyen hakiki Ali Beyt'ten olmadıkları gibi onlara hakiki dost da olamazlar diyor. Demek ki hakiki Ali Beyt Peygamberimizin maddi olarak soyundan gelenler anlaşılıyor ise de asıl onun ruhunu, davasını, risaletini temsil edenlerdir. Ki Üstad-ı az evvel okuduğumuz 6. Şua'daki yerde Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin ismini söyledi ki Şah-ı Nakşibend Hazretleri Peygamberimizin soyundan gelen birisi değil. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Peygamberimizin soyundan gelmediği halde onu da sıraladı orada. Demek ki Peygamberimizin ailesi derken onun davasını paylaşanlar. Onun için inşallah burada oturanlar, şu davaya gönül verenler, Peygamberimizin yolundan gidenler, sünnetini kendi yolu ve hayat tarzı olarak benimsemiş olanlar, inşallah sevinebilirler ki bu dua, tahiyyatta yapılan bu dua her gün onları da buluyor inşallah. Cenab-ı Hak bizi de onlara dahil eylesin inşallah. Böyle, aynen. Allah razı olsun. Nuh Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Ya Rabbi benim ailemi kurtar diye. Cenab-ı Hak da adeta söz veriyor. Senin ailen kurtulacak. Daha sonra oğlu Kenan dalgalar içerisinde perişan olup boğulup gidiyor. Adeta Cenab-ı Hakk'a hikmetini soruyor. Ya Rabbi sen bana böyle bir söz vermiştin. Fakat benim oğlumu gördün ki gitti. Cenab-ı Hak diyor ki senin oğlun temiz bir insan değildi. Temiz bir iş işleyen birisi değildi. Onun için onu senin ailenden saymıyoruz. Senin alin, senin yolundan gidenler, senin gemine binen insanlardır. Söz verdiğimiz gibi onları da kurtardık. Allah razı olsun, iyi hatırlattınız. Çok enteresan. Dolayısıyla Peygamberimizin yolundan gidenler onun ailesidir. Yolundan gitmeyenler maddi olarak onun neslinden gelse bile onlar sayılmaz. Öyle bir kesrettediler ki özellikle burada Peygamberimizin soyundan gelen büyük zatları sıralıyor. O da var özellikle. Öyle bir çoğunluktadılar ki o kumandanların tamamı mecmuu muazzam bir ordu teşkil ediyor. Eğer maddi şekle girse, Peygamberimizin soyundan gelenler eğer maddi bir şekle girse ve bir tesanüt ile bir fırka vaziyetini alsalar ne olur o zaman? İslamiyet dinini milliyeti mukaddese hükmünde rabıta ittifak ve intibah yapsalar hiçbir milletin ordusu onlara karşı dayanamaz. İşte o pek kesretli, o muktedir ordu Ali Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır ve Hazreti Mehdi'nin en has ordusudur. Hazreti Mehdi'ye ahir zamanda en büyük yardım Ali Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan gelecek. Seyyidler cemaatinden gelecek, Peygamberimizin soyundan gelen inşallah Ehl-i Beyt'ten, Ali Beyt'ten gelecek. Bu ifade de onu gösteriyor. Haşiye var burada, haşiye okuyup başka yere geçeceğim. Hatta onlardan bir tanesi olan Seyyid Ahmed-i Sünusi milyonlar müride kumandanlık ediyor. Sünusi tarikatı var. Onların başı Şeyh Ahmed-i Sünusi. Milyonlar müride kumandanlık eden birisi Peygamberimizin soyundandır. Seyyid İdris gibi diğer bir zat 100.000'den fazla Müslümanlara kumandanlık ediyor. Seyyid İdris. Seyyid Yahya gibi başka seyyid 100.000'ler adamlara emirlik ediyor. Ve hakeza. Bu seyyidler kabilesinin efratlarında böyle zahiri kahramanlar çok olduğu gibi Seyyid Abdülkadir-i Geylani, Seyyid Ebu'l-Hasen-i Şazeli, Seyyid Ahmed-i Bedevi gibi manevi kahramanların kahramanları dahi varlarmış. Abdülkadir Geylani Hazretleri 800 sene evvel yaşamış bir İslam kahramanı. Hristiyanlar diyorlarmış ki biz İslamiyet'i kabul etmiyoruz ama Abdülkadir Geylani'yi de inkar edemiyoruz. Yani kerametleri dünyaca meşhur. Bir tane üstadları zikretmiş onu söyleyeceğim. Bir tane kadıncağız gelmiş çocuğunu görmeye. tekkeye, zaviyeye çocuklarını veriyorlar ki onlar da evli olsunlar diye. Tabi buna öyle bir yemek ediliyorlar ki fukara kısa bir zaman içerisinde oluyor bir demi, bir deri, bir kemik. Et namına, yağ namına bir şey kalmıyor. Gelmiş bakmış çocuğu hücrede kuru ekmek yiyor. Siyah bir parça kuru ekmek. Tabi böyle kadıncağız böyle şefkate gelmiş. Hani anneler bazen şefkatlerini yanlış kullanıyorlar ya. Ondan sonra gelmiş Abdülkadir gelen sene diyecek ki biraz çocuğumun böyle şartlarını biraz düzeltebilirsen memnun oluruz manasında. Gelmiş bakmış ki Hazreti Şeyh önünde kızartılmış bir tavuk afiyetle yiyor. Nazdarlığından demiş ya Şeyh benim oğlum orada açlıktan ölüyor sen burada tavuk yersin. Abdülkadir gelen seri de kum biiznillah demiş önündeki tavuğa. Ödeyince önündeki o kemikten, ondan sonra işte deriden, etten ibaret olan o tavuk Allah'ın izniyle canlı bir tavuk olarak o sofradan çıkıyor. Ondan sonra demiş ki ne zaman senin oğlun da bu seviyeye gelse o da tavuk yiyebilir. Onun için tavuk yiyenler dikkat etsin. Misalseri onu şöyle tefsir ediyor. Ne zaman senin oğlun da aklı midesine, ruhu cesedine, kalbi nefsine hakim olsa ve lezzetleri şükür için istese o da bu lezzeti takip edebilir. Çünkü bu asrın insanı ancak bu şeylerden anlar. Dolayısıyla hepinize afiyet olsun yiyebilirsiniz. Yani biz bir tavuğu ne zaman bu hale getirebiliriz? Öyleyse bundan sonra bırakalım dememek lazım. Afiyet olsun inşallah. Evet.
Bir kerametini de siz yaşamıştınız Van Gölü'nde. Onu da alabilir miyiz?
Şimdi Abdülkadir Gelsen tabi antika bir şey var. Kasidesi var. Yani insanların hemen hemen herkes bundan bir şeyler hisse almış. Kasidesinde diyor ki havada, karada veya denizde kimin başı sıkışsa beni çağırmazsa ondan davacı olurum. Beni çağırdığı halde imdadına gitmezsem o benden davacı olsun. Tabi bunu bizim Anadolu'da hemen herkes bilir bunları. Bir gün Van'da, biz tabii o zaman hizmeti tanımıyoruz. Arkadaşlarla yüzüyoruz. Genellikle Siirt'te bizim akarsular var, bilenler bilir. Orada birisi yüzerken yoruldu mu kendisine akıntıya az bir şey bırakır, dinlenir, tekrar yüzmeye devam eder. Biz zannettik ki Van Gölü de öyle. Biraz açıldık, yorulunca kendimizi bıraktık, yavaş yavaş dibe doğru gitmeye başladık. Aklımıza Abdülkadir Gelsen'in bu ifadesi geldi. Yani itimat etmek durumdasınız. Başka bir çareniz yok. Ya Abdülkadir Geylani medet diye bu manada şey yapınca bakıyorsun ki ayağımız hemen Allah'ın izniyle yere değmiş oldu. Bu bir defa da İstanbul'da aynı şekilde yaşamıştık. Bunları çokça insanlar yaşıyor yani. Elhamdülillah. Abdülkadir Gelsen'in Ba'del Memat öldükten sonra hayatı tasarruf eden dört büyük veliden birisi olduğu ifade ediliyor. Üstadları da onu tasdik ediyor. Evet. İkinci cihet. Bir sual daha. Peki bunu biz namazımızda niye zikrediyoruz? Yani ya Rabbi diyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hem kendisine hem ailesine İbrahim Aleyhisselam'a yaptığın iyilikler, rahmetler nevinden onlara da rahmet eyle diyoruz. Tamam, birincisini anladık ki cevap bu. İkincisi, bu gibi duaların, salavatların bizim namazımıza girmesinin hikmeti nedir? İkinci cihet, bu tarzdaki salavatın namaza tahsisi hikmeti ise, meşahir-i insaniyenin, meşhur insanların en nurani, en mükemmeli, en müstakimi olan enbiya ve evliyanın kafile-i kübrasının gittikleri ve açtıkları yolda kendisi dahi o yüzer icma ve yüzer tevatür kuvvetinde bulunan ve şaşırmaları mümkün olmayan o cemaat-ı uzmaya o sırat-ı müstakimde iltihak ve refakat ettiğini tahattür etmektir. Çok enteresan bir sual, çok enteresan bir cevap. Yani Bediüzzaman Hazretlerine 100.000 maşallah dedirtecek bir cevap. Peki biz ne okuyoruz namazımızda? Okumamızın sebebi şu. Şu 100.000 insanları ve onların başında olan kumandan azam olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı namazımızda zikrediyoruz ya, evet. Biz de diyoruz ki ya Rabbi, onlar gibi değiliz, olamayız belki. Çok aciz, çok zayıf, çok günahkar insanlarız. Ama ya Rabbi, ben bu yaptığım duamla, onlar yaptığım bu duamla, onlarla dost olduğumu ben sana önüne arz ediyorum adeta. Ne demek? Ben de onlardan birisiyim. Beni de onlardan birisi kabul et diye aslında kendime yaptığım bir duadır. Çok enteresan bir mana. Ben böyle bir kafilenin içindeyim. Böyle bir kafileye dua etmekle, onlara dost olmakla, ya Rabbi ben sana arz ediyorum ki beni de onlardan ayırma, beni onlarla beraber kıl diye adeta kendimiz için yaptığımız bir duadır. Ve o tahattur ile, o hatırlamakla şübehat-ı şeytaniyeden, şeytanın şüphelerinden ve evham-ı seyyi eden, kötü vehimlerden kurtulmaktır. Ben kimim? Kiminle beraberim? Her namazda ben kendime bu dersi alabilirim. Ben enbiyalarla, evliyalarla, salihlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraberim. Allahu Ekber. Her namazda ben vehimden kurtulabilir, kime ait olduğumu, hangi cenahta, kanatta olduğumu, yer aldığımı bu manada kendime telkin edip evhamdan ve şeytanın destelerinden, vesveselerinden kurtulabilme imkanını buluyorum. Tabii bunu biraz daha böyle bilerek, anlayarak, hissederek söylemek şartıyla. Cenab-ı Hak bizi onlardan eylesin. Ve bu kafile, bu kainat sahibinin dostları, bu kafile kim? Kime dua ediyoruz biz? Şu kainat halıkının dostlarıdır ve makbul masnulardır, eserleridir Peygamberimiz ve onun yolundan gidenler. Ve onların muarızları ise, onun düşmanları ve merdut mahluklar olduğuna delil ise, zaman-ı Adem'den beri o kafileye daima muavenet-i gaybiye gelmesi ve muarızlarına her vakit musibet-i semaviye inmesidir. Yani bizim sıraladığımız o şahıslar, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın dostlarıdır ve tarih boyunca onlara Allah'tan güzellikler gelmiş. Onların muarızları ve düşmanları olan insanlar ise devamlı Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğramış olan insanlardır. Ayette de var. Minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühedâi ve salihin. Yani en'amte aleyhim. Onlara nimet ettiklerinin yolundan diyoruz ya. Kim bunlar nimet ettikleri Cenab-ı Hakk'ın? Ayette ifade ediliyor Üstadımız. Diyor ki bunun izahını başka bir ayet yapıyor. Minen nebiyyine. Yani peygamberlerden. Ve sıddıkine ve sadık olanlar, sıddık olanlardan. Ve şühedâi ve şehit olanlardan. Ve salihin ve salih olanlardan bizi de eyle, onların yolundan bizi götür diyoruz. Evet, kavmi Nuh ve Semud ve Ad ve Firavun ve Nemrut gibi bütün muarızlar gazab-ı ilahiyi ve azabını ihsas edecek bir tarzda gaybi tokatlar yedikleri gibi. Kafile-i Kübra'nın Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi bütün kutsi kahramanları dahi harika ve mucizane ve gaybi bir surette mucizelere ve ihsanat-ı Rabbaniye'ye mazhar olmuşlar. Tarihte bakın, Kur'an-ı Kerim'de de ifade ediliyor. Ad kavmi, Semud kavmi mesela, ondan sonra Nuh kavmi, bütün bunlar ne yapmış? Helak olmuş. Ama onların başında olan peygamberler ve onlara iman eden insanlar Cenab-ı Hakk'ın izniyle daima kurtulmuşlar. Bir tek tokat hiddeti, bir tek ikram muhabbeti gösterdiği halde binler tokat muarızlara ve binler ikram ve muavenet kafileye gelmesi bedahet derecesinde ve gündüz gibi zahir bir tarzda o kafilenin hakkaniyetine ve sırat-ı müstakimde gittiğine şehadet ve delalet ederler. Yani bazen bakıyorsunuz ki yanınıza birisi geliyor, elinizi kaldırıp bir tokat atıyorsunuz. Ya da birisini seyrediyorsunuz, birisine tokat attı. Bu adam bunu seviyor mu? Yoksa hiddet mi ediyor?
Hiddet ediyor değil mi?
Bir tek tokat hiddeti gösterir. Ama baktınız ki birisi de cebinden bir hediye çıkardı, birisine uzattı. Bu adam hiddet mi ediyor, seviyor mu?
Seviyor.
Bir tek mükafat da, bir tek hediye de muhabbeti gösterir değil mi? Tarihçe şahittir ki Cenab-ı Hak Müslümanların ve peygamberlerin muarızlarına, düşmanlarına binler değil milyonlar hiddet tokadı atmış. Toprak yutmuş bazılarını. Ses perişan etmiş. Su unsurunu musallat etmiş Allah. Başkalarını, göktaşlarını musallat etmiş Cenab-ı Hak. Ve onları helak etmiş. Ötekilerine de bakıyorsunuz ki hem maddi hem manevi ikramların evinden Allah hediyeleri göndermiş. Biz de her namazda diyoruz ki Ya Rabbi biz bu kafile-i kübranın, bu senin sevdiğim dediğin insanların, bu senin yolundan giden ve davanı dava olarak kabul etmiş olan insanların yollarından biz de gidiyoruz. Hani bazen olur mesela bir çocuk, küçük bir çocuk babasını namaza taklit eder. Her ne kadar namazı babasının namazı gibi kaliteli değilse de yine de uzaktan baktınız mı böyle bir tebessüm edersiniz değil mi? Ya işte melekler yani çocuk gibi olsak da bebek gibi olsak da ama babalarımız hükmünde olan o enbiyaların, o evliyaların yolundan giden insanlar olarak inşallah bize rahmet tebessümü ederler. Bize de dua ederler. O peygamberler de inşallah bizim elimizden tutup mahşerde bize sahip çıkarlar inşallah, inşallah. Fatiha'da sıratellezine en'amte aleyhim öyle bir yol ki kendilerine nimet ettiğin insanların yolu o kafileye yani peygamberler ve yollarından gidenler ve gayril mağdubi aleyhim veleddallin yani kendilerine gazap ettiğin ve dalalete erdirdiğin insanların yolundan değil dediğimiz şeyler de ifadeler de muarızlarına bakıyor. Burada beyan ettiğimiz nükte ise Fatiha'nın ahirinde daha zahirdir. Evet. Üçüncü sual. Bir tek dua kabul edilse yettiği halde milyonlarca, milyarlarca ehli iman hem de ısrarla her namazda Cenab-ı Hakk'ın da vaat ettiği bir şey olduğu halde bu kadar ısrarla söylemelerinin ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir hayır duasını etmelerinin sebebi nedir? Üçüncü sual da çok enteresan. Yani Allah kabul etmiş, Allah vaat etmiş ve verecek. Biz de bir defa yapsak yetiyor. Ama her namazda ısrarla niye ediyoruz? Evet. Üçüncü cihet. Bu kadar tekrar ile böyle sohbetler kolay kolay ele geçmez. Yani bu kitapları Allah'a şükür olsun yıllarca okuduğumuz halde böyle dersleri çok az okuyoruz. Burada da çok az okunmuş. Ama çok şükrederim ki elhamdülillah böyle değerli derslerle muhatap oluyoruz. Anlıyoruz elhamdülillah. Anlamıyor isek de hiç olmasa böyle bir kafileyle beraberiz ya elhamdülillah. Anlıyoruz. Kalbimize ve ruhumuza da inşallah hissiyatımıza da yediriyoruz. Aklımız anlamasa da yine de hissiyatımız bunlardan çok şey alıp öyle gidiyor inşallah. Ama yine de aklende, vicdanende, idrakende inşallah çok şeyler alıp buradan gidiyoruz ve gideceğiz inşallah. Üçüncü cihet bu kadar tekrar ile, bu kadar tekrar ile kat'i verilecek olan bir şeyin vermesini istemesinin sırrı hikmeti şudur. Üçüncü sual. İstenilen şey mesela makam-ı mahmud bir uçtur. Hadisler okuyacağım. Makam-ı mahmud nedir? Herkesin methetmek durumunda olduğu, adeta methetmek zorunda olduğu ve tek bir kişiye verilecek olan methedilmiş, övülmüş makamdır. Makam-ı mahmud. Biz ne yapıyoruz? Her ezandan ve her kametten sonra وَبْعَسْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذ۪ي وَعَدَّهِ vaad ettiğin o makam-ı mahmuda onu ulaştır duasını ne yapıyoruz? Zikrediyoruz. Ben okuyacağım. Bu duayı yapan bir kişiye şefaatim vaciptir diyor Peygamber Aleyhisselam. Şefaatim vaciptir. Bana dua ediniz. Makam-ı mahmudu Allah bana versin. Size şefaat edebileyim. Bana salavat getirin ki size şefaat edebileyim. Allah Allah. Makam-ı Mahmud için çok çeşitli tarifler yapılmış. Üstad Bezansi de tarifler yapmış. Bu tarifi okuyalım ondan sonra öteki büyük alimlerimizin de inşallah ne kadar beraber aynı manada ifadeler kullandığını, hükümler verdiğini de inşallah müşahede ederiz. İstenilen şey mesela makam-ı mahmud bir uçtur, bir tepedir. Pek büyük ve binler makam-ı mahmud gibi mühim hakikatleri ihtiva eden bir hakat-ı azamın bir dalıdır. Demek ki herkesin bir makam-ı mahmudu olabilir. Yani ulaştığı ve Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir makamı vardır herkesin. Ama asıl makam-ı mahmud birdir ve onun tek bir sahibi vardır. Tek bir sahibi vardır. Oraya çıkan birisi inşallah bütün insanlara şefaat edebilecek kişi olacaktır. İnşallah. Ve hılkat-ı kainatın en büyük neticesinin bir meyvesidir. Kainatın yaratılışının en büyük neticesinin bir meyvesidir. Ve ucu ve dalı ve o meyveyi dua ile istemek ise dolayısıyla o hakkat-ı umumiye-i uzmanın tahakkukunu ve vücut bulmasını ve o şecere-i hılkatin en büyük dalı olan alemi bakinin gelmesini ve tahakkukunu ve kainatın en büyük neticesi olan haşir ve kıyametin tahakkukunu ve dar-ı saadetin açılmasını istemektir. Yani biz ne diyoruz? Makam-ı mahmud, methedilmiş makam. Cennettir makam-ı mahmud mesela. Ya Rabbi cenneti ver demek istiyoruz. Ebedi saadettir mesela. Ya Rabbi ebedi saadeti ver diyoruz. Hazreti Peygamber'in şefaat edebilme gücü ve yetkisidir. Ya Rabbi onu ver diyoruz. Hangi manaya getirseniz makam-ı mahmud onu da ihtiva eden yüksek bir makamdır. Ve her gün şu kadar insan hem ezandan sonra hem kametten sonra ona makam-ı mahmudu ver diye bu kadar ehl-i iman dua ediyor. Onun için ezan okunurken ezanın tekrarı sünnettir ve arkasından bu duayı yapmak da sünnettir. Evet. Ve o istemekle ne istiyor işte? Bütün kıyametin tahakkuku, dar-ı saadetin açılması, cennetin verilmesi, alim bakinin gelmesini istemekle dar-ı saadetin ve cennetin en mühim bir sebep vücudu olan ubudiyet-i beşeriyeye ve davat-ı insaniye kendisi dahi iştirak etmektedir. Yani biz hem ibadetlerle hem dualarla makam-ı mahmudun gelmesine biz de iştirak ediyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak saati ebediyeyi verecek, cenneti verecek. Bunun sebebi de hem ibadetler hem de dualardır. Bu dualar ve ibadetler içerisinde biz de varız diye ona iştirak etmek için bunları namazımızda daima okuyoruz. Ve bu kadar hadsiz derecede azim bir maksat için bu hadsiz dualar dahi azdır. Yani Allah'ın bize vereceği saat-ı ebediye o kadar dehşetli bir alem ki bu kadar dualar dahi azdır. Dolayısıyla sen bunu fazla görme yani. Hani bazen geliyor vesvese. Ya bu kadar her gün olmaz ki. Ama Allah'ın sana vereceği şey her bir insana dünya kadar bir makam verilecek. Sen her gün 10 saat, 12 saat çalışıyorsun. İki yakanı bir araya getiremiyorsun. Dünyevi şartlar için söyleyeyim. Emeklilik parasıyla küçük bir ev alamıyorsun. Ya. Cenab-ı Hak senden her gün şu kadar dua istiyor. Bunun karşına vereceği ebedi saadete göre niye çok diyorsun o zaman? Ya. Enteresan. Ve bu kadar hadsiz derecede azim bir maksat için bu hadsiz dualar dahi azdır. Hem Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a makam-ı mahmud verilmesi umum ümmete şefaat-ı kübrasına işarettir. Ya şefaat-ı kübrasına işarettir. Şimdi bana salavat getirin ki size şefaat edebileyim meselesi çoğu insanlar tarafından fazla algılanamıyor. Ve hatta bu gibi hadisleri de inkar edenler bile varmış. Biz her izahını yapamadığımız şeyi inkar edersek o zaman ruhun biz izahını yapamıyoruz. İnkar mı edeceğiz? Elektrik nasıl taşınıyor? İzahını yapamıyorsak inkar mı edeceğiz? Bir lamba yanıyor ve şu kadar yeri aydınlatıyor, izahını yapamıyorsak biz bunu inkar mı edeceğiz? Hayır. İman var, iman. Yani ben bunun nasıl yapıldığını bilmiyor isem de inanıyorum. Çünkü lamba yanıyor. Uçak uçuyor. Ruh var. Göz görüyor. Akıl düşünüyor. Nasıl yapıldığını bilmemek ayrıdır. Bunu inkar etmek ayrıdır. Nasıl yapıldığını, nasıl yürüdüğünü, nasıl iş gördüğünü bilemeyebilirim. Ama ben buna yine de iman ederim. Ya. Bana salavat getirin size şefaat edebileyim ifadesini tekrar şey yapalım, konuşalım. Bazıları bunu inkar ediyorsa da biz onlara bakmıyoruz. Bir lamba düşünün. Bir lamba düşünün. Bu lamba devamlı, devamlı hem büyüyor hem yükseliyor. Yerdeyken, yere yakınken çok küçük bir lamba, aydınlattığı yer küçüktür, kendisine göredir. Ama hem devamlı büyüyor, hem devamlı yükseliyorsa, hem büyüyor, hem yükseliyorsa, hem büyüyor hem de yükseliyorsa, devamlı aydınlattığı alan daha geniş bir alana şey yapabiliyor. Değil mi yani? Bu manada alanı genişleyebiliyor. Aynı şekilde biz her bir salavat getirişimiz, Peygamber Selam'ı her bir övüşümüz adeta onun makamına yapılan bir yardımdır. Adeta ona biz ne yapıyoruz? Onun davasına, onun makamının artmasına Cenab-ı Hak'tan bir şeyler yalvarıyoruz. Cenab-ı Hakk'a yalvarıyoruz. Ya Rabbi buna yüksek makam ver diye. Cenab-ı Hak da her bir yaptığımız duayı adeta kabul ediyor, salavat duasını. Çünkü bizzat kendisi yapıyor o duayı da. İnna Allah ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellem teslime. Hem Allah hem melekleri o Resulü Nebiye, o Resule, o Nebiye salatu selam getiriyor. Öyleyse ey müminler siz de salatu selam getirin diye Cenab-ı Hak buyuruyor. Dolayısıyla hem kendisi hem bütün melekleri zaten salatu selam getiriyor. Dolayısıyla Allah'ın kabul ettiği bir şey. Biz de her bir salavat getirişimizi Allah kabul ediyor ve Hz. Peygamber selamın makamını adeta yükseltiyor ve o mahiyet büyüyor. Büyüdükçe şefaat edebileceği alan o nispette inkişaf ediyor. O nispette büyüyor. Benim şefaatim günah-ı kebire sahiplenedir. Yani büyük günah işleyenleri siz bana bırakın. Allah'tan ben onları isteyeceğim diyor. Ondan sonra her bir peygamberin de şefaat, her bir ashabın da şefaat, her bir alimin de şefaat, her bir şehidin de şefaat hakkı olacaktır. Ya, ama günah-ı kebire ağır yaralı olan o insanların şefaati Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın elinde olacak inşallah. Ya, inşallah. Hem o bütün ümmetinin saadetiyle alakadardır. Onun için hadsiz salavat ve rahmet dualarını bütün ümmetten istemesi aynı hikmettir. Makam-ı Mahmud'la alakalı birkaç şeyi okuyayım, ondan sonra bırakayım inşallah. Suyuti diyor ki, İmam Suyuti Hazretleri, Makam-ı Mahmud ahirette Hz. Peygamber'e verilecek olan makamdır. Bu makam onun önce bütün insanlara umumi, sonra da kendi ümmetine hususi surette şefaat edeceği makamın adıdır. Bu bir. İmam Taberi Hazretleri bir hadis naklediyor. Hazreti Peygamber Selam makamı Mahmud ümmetime şefaat edeceğim bir makamdır diye buyurmuştur diyor. İmam Taberi Hazretleri. İmam Tirmizi Hazretleri diyor ki Hazreti Peygamber Selam makamı Mahmud sorulmuş kendisine. O şefaattir cevabını vermiştir. Üstad Hazretleri de makamı Mahmud onun şefaati kübrasına işaret eder demekle bu alimlerle aynı manada bize ders veriyor. Evet. Şefaat nedir? Kadı İyaz'ın ifadesine göre ya hesabı kolaylaştırıp kulun affını veya derecesinin yükselmesini sağlamaktır. Demek ki şefaat sadece günahkarların cehennemden kurtulması değil, hem günahkarların cehennemden kurtulması hem de hakiki ehli iman olan, ibadette de fevkalade ileri gitmiş olan insanların da makamların yükselmesi için Peygamber Selam'ın adeta bir tavassutudur. Gecenin bir vaktinde sana mahsus bir nafile namaz kılmak üzere, teheccüd namazını kastediyor, uyan. Belki böylece Rabbin seni övülmüş bir makama, yani makam-ı Mahmud'a ulaştırır. İsra suresi. Hz. Peygamber Selam'ın makam-ı Mahmud'a gönderilmesine, yani bu makama hak kazanmasına sebep olarak, herkes tarafından övülmesi ve ayette de belirtildiği gibi, teheccüde yani gece namazına devam etmesi gösterilmiştir. Tirmizi menakıpta şöyle diyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem makam-ı Mahmud'da bulunduğu sırada elinde hamd sancağı, liva-ül hamd sancağı bulunacaktır. Kendisi bunu bir hadiste şöyle belirtir Hazreti Aleyhisselam. Ben kıyamet gününde Adem oğullarının efendisiyim. Ben kıyamet gününde yani mahşerde bütün insanlığın, insan oğlunun efendisiyim. Ama bu övünmeyi gerektirmez. Hemen bu ifadenin arkasında la fahr diyor. Yani fahr olmasın. Övülmek gibi kabul etmeyin. Ama ben Allah'ın bana verdiği bir makamla bütün insanlığın bulunduğu bir yerde efendi olarak çıkacağım. Sancağımla çıkacağım. O gün elimde hamd sancağı bulunacak. Ama bu da övülmeyi gerektirmez. O gün gerek Adem, gerek diğer bütün peygamberler benim sancağımın altına sığınacaklardır. Hem Hazreti Adem hem bütün peygamberler. Tirmizi Menakıp'ta var. Menakıp diye bir bölümü var Tirmizi'nin. Burada bu ifade olduğu gibi geçiyor. O gün bütün peygamberler ve ehli iman benim sancağımın altına gelip sığınacaklardır. Abdullah bin Ömer'den gelen bir rivayet de şöyledir. İnsanlar peygamberlerin ümmeti olarak cemaat cemaat toplanırlar. Her ümmet peygamberinin peşine düşer. Ve ey filan, ey Resul, mesela Hazreti Adem, Hazreti Nuh mesela, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa aleyhisselam gibi bize şefaat edip bizi bu sıkıntıdan kurtar diye rica ederler. Büyük peygamberler dolaşılıp hepsinden bu konuda bir şey yapamayacaklarına dair cevap alındıktan sonra şefaat işi dönüp dolaşıp son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselama gelir. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın onu makam-ı mahmuda gönderdiği gündür. Her peygambere gidilecek. Bunlar kaynaklı. İsteyen kaynaklarını verebiliriz. Kurtubi'de geçiyor bu. Evet. Her peygamber dolaşılır. Bize şefaat eyle ne olursun. Herkes der ki benim elimde bir şey yok. En son gelirler Hazreti Peygamber aleyhisselama ve ya Resulallah bize şefaat eder misin diye yalvarıyorlar. O gün Hazreti aleyhisselam kalkıyor ve Makam-ı Mahmud'a doğru adeta yürümeye başlıyor. Makam-ı Mahmud da Şefaat-ı Kübrası'nın adıdır. Abdullah bin Amr bin As'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzini işittiğiniz vakit siz de onun dediğini deyin. Sonra bana salavat getirin. Çünkü her kim bana bir defa salavat getirirse Allah ona o salavat sebebiyle 10 defa salat eyler. Sonra Allah'tan benim için vesileyi isteyin. Zira vesile cennette bir makamdır ki Allah'ın kullarından yalnız bir tanesine layıktır. Umarım ki o bir kişi de ben olayım. İmdi her kim benim için vesileyi isterse ona şefaatim vacip olur. Müslim'de geçen, Buhari'de geçen bir hadis-i şerif. Cenab-ı Hak bizi ve bütün sevdiklerimizi ve bütün ehli imanı Hazreti Peygamber'in Livaul Hamd dediğimiz o kutsi sancağı altında beraber haşreylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Subhaneke la ilmelene illa ma allamtene inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.